Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne istakal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. İmam Ahmed bin Hanbel Rahimullah'ın Usulü Sünne adlı risalesinin şerhine 3. maddeyle devam ediyoruz. 3. maddemiz, İmam Ahmed Usulü Sünne'de şöyle diyor. Heva ehli bid'atçılarla husumeti ve onlarla oturmayı terk etmektir. Husumet, hasımlaşmak, karşı karşıya gelmek, tartışmak ve onlarla oturmayı, mücalese etmeyi, beraber oturmayı terk etmek. Yani günümüzde biraz daha modern şekliyle onların kitaplarından istifade etmeyi, internet sitelerini okumayı, takip etmeyi, bunları da terk girer bunun içerisine. Ashabul heva, heva ashabı, heva ehli, bidat ehli demektir. Heva lügatte kalbin arzu ve heveslerine veya lezzetlerine tabi olmak anlamına gelir. Hadis ehlinin dilinde heva ehli ile bidat ehli aynı manada kullanılmış ve her ikisi de aynı zihniyete sahip kimseler kastolmuştur. İbn Abdilber, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını nefyeden yani reddeden, ilmi, kudreti ve kelamı üzerinde cidal, tartışma ve münakaşa kapısı açan, bunları aslına uygun olmayan manalarda ve kendi arzu ve heveslerine göre tevil ederek İslam'ın çizdiği yoldan inhiraf eden sapan kelamcıların heva ehlinden oldukları üzerinde hadisçilerin ittifak ettiklerini zikreder. Demek ki bir icma nakli var burada. Hadis ehlinin icması var. Kim bu haklarında icma edilenler? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları konusunda ilmi, kudreti, kelamı, bunun gibi sıfatları konusunda tartışma kapısı açan, Allah'ın sıfatlarını tartışan kimseler, bu konuda kelam yapan kimseler ittifakla bidat ehli, heva ehli sayılmışlardır. Bunun sebebi işte Kur'an'dan ve sünnetten, vahiyden gelen bir delille değil de hevalarına göre, arzularına göre, akıllarının çıkarsamalarına göre bu konuda açıklamalar yapmalarıdır. Bu sebeple onlar heva ehli, bidat ehli olarak haklarında icma edilmiştir. Husumet ile kastedilen heva ehlinin ehl-i sünnete karşı husumeti gibi haksız husumettir. Ehl-i sünnetin heva ehline husumeti ise hak iledir ve bundan dolayı ecir alırlar. Ehl-i sünnet bidat ehline düşmanlık göstermekle ecir alır. Bidat ehli ise ehl-i sünnete husumet göstermekle sapıklıktadırlar. Mesela biz deriz ki onlarla konuşmayın, onlarla beraber oturmayın. Bu onlara karşı husumetimizdendir. Hak iledir bu. Hak ehlinin sapmaması, hak ehlinin kalbine şüphelerin girmemesi içindir. Aynı şeyi onlar da yapıyor. Aman bunlarla konuşmayın, bunlar sizi saptırırlar diyerek. Kendi batıllarından saptırırlar diye. Onlarınki ise batıl bir husumettir. Çünkü batıl üzerinedir. Onlar hakkı işitmek istemezler. Kitap ve sünnet naslarını dinlemek istemiyorlar. Baktığınız zaman biz kitap ve sünnet naslarından bir şey, başka bir şey söyleyemeyiz, dayatamayız. Onlar ise kitap ve sünnet dışında başka bir şeyleri dayatmak isterler. Bu konuda şüpheye düşmek istemedikleri için kitap ve sünnetten başka bir şey konuşmayanlarla sohbet etmekten, konuşmaktan yasaklarlar. Aradaki fark budur. Heva ashabıyla yani bidat ehliyle oturmaya gelince deliller bunun haram olduğunu göstermektedir. Bukhari ile Müslim'in sahihlerinde gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ın müteşabihlerine tabi olanları gördüğünüzde bilin ki Allah'ın zikrettiği kimseler onlardır. Onlardan sakının. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bidat ehlinden uzak durmayı emretmiştir. Nitekim Bukhari ve Müslim, Huzeyfe radıyallahu anh'ten yine şöyle rivayet etmişlerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, ''Ağaç kökü dişlemek zorunda kalsan bile, sen bu haldeyken sana ölüm gelinceye kadar o fırkaların tümünden uzaklaş, ayrıl.'' Yani sünnet üzerinde ve salih selefin yolu üzerinde sebat et ve helak edici fırkalara tabi olma. Bu konuda Seleften de bazı eserler gelmiştir. Muhammed bin İbrahim el-Buşenci, İmam Ahmet'in şöyle dediğini naklediyor. İrca ehlinden, yani mürciyelerden uzaklaşarak Allah'a yakınlaşın. Zira bu en sağlam amellerdendir. Bu onlarla oturmaktan ve onlara güler yüz göstermekten yasaklamayı içermektedir. Onlara güler yüz dahi gösterilmez. Mürciye kim? Ameli imandan görmeyen, imanın artıp eksilmesini kabul etmeyen kimseler. Ve imanı tarif ederken kalbin tasdiki yeter diyenler veya kalb ile dilin tasdiki yeter diyenler. Yani ameli işe katmayanlar. İshak bin Rahüye Ahmet bin Hanbel'den şöyle rivayet ediyor. Allah el-Kerabisi'yi rezil etsin. Onunla oturma, onunla konuşma ve onun kitabını yazma. Onunla beraber oturanla da oturma. Onunla beraber oturanla da oturma. Kerabisi kendi zamandaki bidat ehlinden, cehmilerden birisi. Osman bin İsmail es-Sukkeri, Ebu Davud es-Sicistani'nin şöyle dediğini rivayet ediyor. Bu meşhur sünen sahibi İmam Ebu Davud. Ebu Abdillah Ahmet bin Hanbel'e, ehli sünnetten birisini, bidat ehlinden birisiyle görürsem, onunla konuşmayı terk edeyim mi dedim. Yani bidat ehliyle değil bak, bidat ehliyle konuşmak zaten yasak. Bidat ehliyle konuşan birisiyle görüşmeyi terk edeyim mi? Şöyle dedi, hayır, fakat ona arkadaşının bidat sahibi olduğunu öğret, açıkla. Eğer onunla konuşmayı terk ederse onunla konuşabilirsin. Aksi halde o da ondandır. Yani sen onu uyarmana rağmen hala onunla beraber geziyorsa o da ondandır. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir, kişi sırdaşıyladır. Kişi sırdaşıyla beraberdir. Ahmet bin Zurare el-Mukri şöyle dedi, Ebu Abdillah Ahmet bin Hanbel'in şöyle dediğini işittim. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ı dördüncü halife olarak saymayan kimseyle konuşmayın ve ona ev vermeyin. Yani ona kız vermeyin. El-Hallal el-Merruzi'den naklediyor. Ahmet bin Hanbel Haris el-Muhasibi'den bahsederek şöyle dedi. Haris belanın başıdır. Yani cehmin kelamının. Afet ancak Haris ile gelmiştir. Onun arkadaşlarının hepsinin durumu ortaya çıktı. Fakat İbnül Allaf'ın durumu gizli kalarak öldü. Haris'ten şiddetle sakının. Dedim ki, bazı kimseler ona gidip geliyorlar. Ahmet dedi ki, onların önlerine geçelim. Belki de onun bidatini bilmiyorlardır. Eğer kabul ederlerse ederler. Aksi halde onları da terk ederiz. Haris için tevbe yoktur. Onun hakkında şahitlik edilmiş fakat inkar etmiştir. Tevbe ancak itiraf eden içindir. Bu Haris, Haris el-Muhasibi, Haris bin Esed el-Muhasibi, zahit bir kimse, ehl-i sünnet akidesine sahip, selefin akidesine sahip bir kimse, Allah'ın isim ve sıfatlarına aynı selefin inandığı gibi inanan bir kimse. Hatta babası mutezileden olduğu için, kaderiyeden olduğu için babasını tekfir etmiştir ve ondan kalan mirası reddetmiştir. Ayrı dinlerin mensupları birbirine varis olamaz diyerek. Bu kadar takva sahibi bir insan. Fakat hatası şu, yani Ahmet bin Hanbel'in de söylediği gibi onun bir bidatı açıkça ortaya çıkmamıştır. Fakat bidat ehliyle konuşmaya devam ediyor. Tartışıyor onlarla sürekli. Şimdi bu neyi getiriyor bak. Haris el-Muhasibi akidede selefi olmasına rağmen, İşte Eşari, Maturidi veya Cehmi, Kelamı ortaya çıkıyor. Felsefe ortaya çıkıyor. Onlara onların metoduyla cevap veriyor. Fakat selefin akidesini savunuyor. Selefin akidesini savunurken felsefecilerin metodunu kullandığı için Ahmet bin Hanbel reddediyor bunu. Yoksa akidesinde, amelinde bir bozukluk yok Haris el-Muhasibi'nin. Ama hakkı savunmak için batıl bir yol kullandığı için. Evet, selefin üzerinde bulunduğu yolun dışına çıkmamak gerekiyor yani. Bidat ehliyle oturmaktan ve aralarına karışmaktan yasaklanması hakkında Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah size kitapta Allah'ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar konuyu değiştirip başka bir konuşmaya dalmadıkça onlarla birlikte oturmayın diye bir ayet indirmişti. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz. Nisa suresi 140. ayet. Enam 68'de ise şöyle buyrulur. Ayetlerimiz üzerinde lüzumsuz münakaşaya dalıp onlar hakkında ileri geri konuşan kimseleri gördüğün zaman onlar konuyu değiştirip de başka bir konuya dalmadıkça onlardan uzak dur. Eğer şeytan bunu sana unutturursa, hiç olmazsa hatırladıktan sonra zalim kişilerle beraber oturma. Bidat ehliyle oturan ve onlarla arkadaşlık eden onlara katılır. İmran bin Husayn radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu naklediyor. Deccali işten ondan uzaklaşsın. Allah'a yemin olsun, kişi ona gider de onu mümin zannederek attığı şüphelere veya onun hakkında meydana gelen şüphelere tabi oluverir. Bunu Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud rivayet etmiştir. Elbani Sahih-ül Cami'de sahih demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kişi dostunun dini üzeredir. Her biriniz kiminle dostluk ettiğine baksın. Burada dostluk, halil kelimesiyle ifade edilmiştir. Kişi halilinin dini üzeredir. Yani arkadaş ile dost arasında bir fark vardır. İnsan arkadaşı çok olabilir. Fakat dostu bellidir. Yani sırdaşı, özel dertleştiği dostu, yakını, yakın dost edindiği kimse başkadır. Yoksa arkadaşlık değil bak. Arkadaş başka, dost başkadır. İşte dost edinme konusunda kişi dostunun dini üzeredir. Sizden her biriniz kiminle dostluk ettiğine iyi baksın buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bunu da yine Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi rivayet etmişler. Şeyh Elbani rivayet yollarıyla hasen olduğunu açıklamıştır. Selef, Allah'ın öfke ve gazabına uğrama korkusuyla bidatçilerden sakınma, kötülükten ve onun sebeplerinden uzaklaşma konusunda hırslı davranmışlardır. Ebu Kılabe şöyle dedi. Heva ehliyle oturmayın ve onlarla tartışmayın. Zira ben sizi sapıklıklarına daldırmalarından veya sizi bildiğiniz konularda şüpheye düşürmelerinden emin değilim. Hişam dedi ki, Hasan el-Basri ve Muhammed bin Sirin şöyle derlerdi. Heva sahipleriyle oturmayın. Onlarla ne tartışın ne de onları dinleyin. Ne tartışın ne de onları dinleyin. Mufattal bin Mühelhel şöyle demiştir. Şayet bir bidat sahibi senin yanında oturur da bidatinden konuşsaydı ondan sakınır ve ondan kaçardım. Lakin o meclisinin başında sana sünnete dair hadisler rivayet eder, sonra da sana bidatini bulaştırır. Önce sana sünnetlerden bahseder, sonra da sana bidatini bulaştırır. Belki de bu senin kalbine yapışır. Peki onu kalbinden nasıl çıkaracaksın? Yani bidat ehli hep bidat konuşmaz. Sünnetlerden bahseder, kendisine celbeder, ondan sonra da bidatlerini söyler ve kalbine bu yapışır. Bidatçı, tehlikesinin büyüklüğünden ve etkisinin çirkinliğinden dolayı arkadaşların en kötülerindendir. Sabit bin Ajdan şöyle dedi. Enes bin Malik'e, İbnül Müseyyeb'e, Hasan el-Basri'ye, Said bin Cübeyr'e, Şabi'ye, İbrahim el-Nehai'ye, Ata bin Ebi Rabah'a, Tavus'a, Mücahid'e, Abdullah bin Ebi Müleyke'ye, Zühri'ye, Mekhul'e, El-Kasım bin Abdirrahman'a, Ata el-Horasani'ye, Sabit el-Bunani'ye, El-Hakem bin Utbe'ye, Eyyub es-Sahtiyani'ye, Hammad'a, Muhammed bin Sirin, Ebu Amir, yani Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh, bunlara yetişmişti. Yezid el-Rakkaşi ve Süleyman bin Musa'ya yetiştim. Bunların hepsi de, ismi sayılanların hepsi de bana cemaatte bulunmamı emrediyor ve heva sahiplerinden beni yasaklıyorlardı. Cemaatle kasteden ehl-i sünnet ve cemaat akidesinin üzerinde olan kimselerdir. Hadis ehlidir. Yani bugün cemaat denildiği zaman çoğunun aklına camideki cemaat aklına gelir. Bu değil. Müslümanların halifesi varsa o halife etrafında toplanan İslam cemaati. Halife yoksa hadis alimlerinin etrafında toplanan cemaattir. Ehl-i sünnet üzere toplanan, hak üzerine toplanan cemaat odur. Onun dışında ondan sapanlar, ayrılanlar da fırkalardır. Onlardan uzak durmayı emrediyorlar ve cemaatten ayrılmamayı tavsiye ediyorlardı. Bidat ehliyle beraber oturmak insanlara bidati süslü gösterir ve bidate davet eder. Bidatçı sünnet olan bazı şeyleri zikrederek insanları aldatır. Tasavvufçusu da sünnet zikrediyor. Harici de, hatta hadis inkarcıları da sünnet zikrediyor. Hadisten bahsediyor. İşlerine geldiği zaman. Yani hadisten bahsetti diye bunlar hadisin ehli değil. Sahabenin üzerinde bulunduğu itikatta devam ediyorlarsa, o yolun dışına çıkmıyorlarsa, işte sünnet ehli olan onlardır. Süfyan es-Sevri şöyle diyor. Bidat sahibiyle oturan kimse şu üç şeyden birinden kurtulamaz. Bu üçünden birine mutlaka düşer. Ya başkasına bir fitne olur, ya başkasına bir fitne olur. Ne demek istiyor? Başkasına bir fitne olur. Mesela kendisi bidatçiden etkilenmez. Ama bidatçıyla dostluk etmesi sebebiyle, onunla selamlaşması, konuşmaya devam etmesi sebebiyle başka birisinin ona hüsnü zan etmesine sebep olur. Onunla dostluğa kalkar ve bunu saptıramadıysa da başka birisinin saptırmasına dolaylı olarak vesile olur. Onu kastediyor. Onun için bir fitne olur. Ya kalbine bir şey girer de bu sebeple Allah onu cehenneme atar. Ya kendisinin kalbine bir şey girer bu bidatlerden. Ya da şöyle der. Allah'a yemin olsun ne konuştuklarını aldırmıyorum. Yani ben kendime güveniyorum. Onun dediklerinden ben etkilenmem der. Her kim göz açıp kapayıncaya kadar dini konusunda Allah'tan emin olursa o ondan çekip alınır. Yani bu kadar kendinize güvenmeyin. Sen bilemezsin bunu. Mesela Deccal meselesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylediği gibi hadiste deniliyor ki nerede şu Deccal dediğiniz gideyim şu haddini bildireyim diye çıkar insan onun şüphelerine kapılır ve onun taraftarı olarak geri döner diyor. Kimse kendisini güvende hissetmesin yani. Allah'a karşı Allah'ın mekrinden emin olmak işte o dinin kişiden alınmasına sebep olur. Yani ben bidatçıyla konuşurum, tartışırım. Çatır çatır tartışırım. Ben etkilenmem. Kafasını kırarım onun, reddederim, bitiririm. Bu şekilde kendisine güvenen kimse onu kaybeder, bu dini kaybeder. Bu bidatçıyla mücadele cihattandır yalnız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Ama karşılaşırsanız da tabanları yayılayıp kaçmayın. Sebat edin. Bu bunun gibi bir meseledir. Bidatçıyla karşılaşmayı, onunla tartışmayı biz istemeyiz. Ama bizim ortamımıza gelirler de fitne çıkarmaya kalkarlarsa en uygun şekilde reddederiz. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi hikmet ve güzel öğütle onlarla mücadele et diyor. Hikmet ve güzel öğütle mücadele et. Bidat ehliyle ülfet, yakınlık gizlenen bidatı ele verir. Sünnet ehli olanlarla kaynaşır. Bidat ehli ise bidat ehli olanlarla kaynaşır. Yani ruhlar derli toplu ordular gibidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste buyurduğu gibi ruhlar derli toplu askerler gibidirler. Tanışan ruhlar birbiriyle kaynaşırlar, birbirinden hoşlanmayan ruhlar da ihtilaf ederler. Bakıyorsunuz aramıza geliyor, adam kaynaşamıyor bir türlü ama haricilerle can ciğer. Sufilerle can ciğer. Hadis inkarcılarıyla çok güzel geçiniyor. Bak ruhların bu anlaşması, yani bizde de atasöz olarak söylerler ya, her kuş kendi cinsiyle uçar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın bunu hadisinde bildirmiş. Ruhlar deri toplu ordular gibidir, askerler gibidir. Birbirleriyle ezelde tanışan ruhlar birbirle kaynaşır. Değilse kaynaşamazlar. Bidat kaynaşma ve görüşme sayesinde anlaşılır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. İnsanları dostlarıyla değerlendirin. Zira kişi ancak hoşlandığı kimselerle dostluk eder. İbni Amr şöyle demiştir. Bidat ehlinin meclislerine katılanlar bize karşı bidat ehlinden daha şiddetlidirler. Bidatın asıl ehli olanlar, onlar bellidir. Bidatçıların meclisine katılanlar ise bidatlerini gizlerler. Onlarla kaynaştıklarından onlardan sakınmak gerekir. Evzai şöyle derdi. Bizden bidatını gizleyenler kaynaştıkları kimseleri gizleyemezler. Bidatını bizden gizleyebilir ama dostlarını gizleyemezler. İşte bu dostluklarına göre onun hak ehlinden mi, batıl ehlinden mi olduğu anlaşılır. Yahya bin Said el-Kattan şöyle dedi. Süfyan es-Sevri Basra'ya geldiğinde Rebi bin Sübeyh'in durumuna ve insanlar katındaki değerine baktı. Onun mezhebi nedir diye sordu. Onun sünnetten başka mezhebi yoktur dediler. Peki yakın dostları kimlerdir diye sorunca kaderilerdir dediler. Bunun üzerine o halde o da bir kaderidir dedi. Bunları dost ediniyorsa o halde o da bir kaderidir. Muaz bin Muaz şöyle dedi. Yahya bin Said'e dedim ki, ey Ebu Said, kişi kendi görüşünü gizlese de oğlunu, arkadaşını veya meclisine katıldığı kimseleri gizleyemez. Muhammed bin Ubeydullah el-Kullabi şöyle dedi. Şöyle deniliyordu. Yani selef böyle diyordu. Heva ehli kaynaştıkları ve sohbet ettikleri kimseler dışında her şeylerini gizleyebilirler. Ama dostlarını gizleyemezler. Evet. Bidat ve bidat ehlinden sakındırmak farzdır. Bunu terk etmek lanete ve cezaya uğramaya sebep olur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Âl-i İmrân suresi 110. ayet. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğe mani olursunuz. Allah Azze ve Celle burada sahabeye hitap ediyor. Genel olarak da bütün ümmete. Eğer sahabelerin yolunda olursa ümmet. İnsanlar arasında en iyileri olmaları bir ümmetin iyiliği emredip kötülüğü yasaklamalarına bağlıdır. Bidat de bu kötülüklerin şirkten sonra gelen ikinci büyük kötülüktür. Maide 78-79. Ayetlerine mealen şöyle buyurulur. İsrailoğullarından küfredenler, Davut ve Meryem'in oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bu isyan etmeleri ve haddi aşmaları yüzündendi. İşledikleri kötülüklerden birbirlerini men etmezlerdi, yasaklamazlardı. İşlemiş oldukları bu şeyler ne kadar da kötüydü. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Muhakkak ki İslam'a tuzak olarak kurulan her bidat karşısında Allah'ın dostlarından hakkı savunan ve onun alametlerini konuşan bir velisi mutlaka vardır. Onların bulunduğu meclisleri katılmayı ganimet bilin ve Allah'a tevekkül edin. Yani her bidat ehli bidatlerini ortaya çıkardığında bunlar ne kadar çoğunluğa ulaşsalar da Allah hakkı savunacak, bidatleri def edecek, reddedecek kimseleri bulundurur. Şimdi bu konuda gelen hadislere bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan kıyamet gününe kadar bu böyle olacak diyor. Hak ehli bulunmaya devam edecek, hiç eksilmeyecek. Onlara yardımsız bırakanların yardımsız bırakması bir zarar vermeyecek. Veya muhalefet edenlerin muhalefeti onlara bir zarar vermeyecek. Bu hep bulunacak. Ve azınlık olacak bunlar. Demek ki bunlar yardımsız kalacak. Bunlara muhalefet eden, uyum gösterenden daha fazla olacak. Bunda sebatı emrediyor yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bugün işte değişik gerekçelerle, mesela bizim bidat ehline karşı çıkmamız, hak neyse onu söyleme mecburiyetini gerçekleştirmemiz, iyiliği emir ve kötülüğü yasaklama babından ve cihat babındandır. Bunu yaptığın zaman bazen işte aramızda şeytanın vesvese verdiği bazı insanlar şunu dile getirebiliyorlar. İşte diyelim falancalara reddetme. Neden? Onlar, işte hükümet onların elinde. Sen bunlara reddiye verirsen hükümet bizle uğraşır, hapse atar, şöyle yapar, böyle yapar. Maslahat için susalım. Ahmet bin Hanbel Rahimullah zamanında hükümet cehmilerin elindeydi. Ve her yerde kendi akidelerini yaymaya çalışıyorlardı. İlim ehlinin bir kısmı taviz verdiler ruhsata dayanarak. Ahmet bin Hanbel'de burası ruhsat uygulanacak bir alan değil. Bilakis bu cihad alanıdır dedi ve Allah'ın kelamını müdafaa etti. Allah Azze ve Celle de onu aziz kıldı. Hayatındayken etrafında 3-5 kişiden başka kimse yoktu. Ama onun yoluna tabi olanlar ve onu rahmetle ananlar binlerce, milyonlarca insan oldu. Hepimizin sahip itikat üzerinde bulunmamızda İmam Ahmed'in büyük bir payı vardır. Bunun gibi nice imamlar gelmiştir. Maslahat hangisi? Dinimizi kaybetmemiz mi yoksa dünyadan bir şeylerimizi kaybetmemiz mi? Asıl mefsedet hangisi? Şimdi işte neymiş Fethullahçılar? Devlet onların elindeymiş. Bunlara sen reddiyeyi verirsen, hakkı söylersen sana zarar verirler, hapse atarlar. İşte davetin önü kesilir. Maslahat için. Güya davetin maslahatıymış bu. Halbuki burada biz kendimizi düşünüyoruz. Bizim canımıza bir zarar gelmesin. Bugün bu iş o hale varmıştır ki su topraklarında bu habis akide yayılmış durumda. Şu Fethullah Gülen'e verdiğimiz reddiyenin Arapça olarak telif edilmesini istiyorlar. Vatandaş ağlıyor telefonda, ele geçirdiler soğudu diyerek. Her tarafta bunların kitapları yayınlanıyor ve bunların akidesi habis dendiği zaman iftira ediyorsun denilerek arkadaşlarımız kınanıyor. Bunun arkasındaki işte dinler arası diyalog davetini de düşünün. Arkasındaki büyük planları düşünün. Şimdi maslahat hangisi? Biz burada kendi maslahatımızdan önce bu dinin maslahatını düşünmek zorundayız. Elbette karşı çıkanlar olacak. Muhalefet edenler olacak. Çeşitli kılıflar içerisinde. Allah yardımcımız olsun. Selefe baktığımız zaman bu konuda işi asla gevşek tutmamışlar. Sıkı tutmuşlar bilakis. İşte günümüzde bazıların şüpheler ortaya atarak işte siz onların ilahlarına sövmeyin, onlar da sizin ilahınıza sövmesin gibi batıl gerekçelerle bidat eline reddiye verilmesine karşı çıkıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayatı döneminde, Mekke dönemindeyken hatta Tebbes suresi nazil oluyor. Yani Ebu Leheb'in elleri kurusun. Karısının da odun, cehenneme odun taşıyan karısı da. Ve Müslümanlar bunu namazlarında okuyorlar, her yerde okuyorlar. Demek ki müşriklerin ileri gelenleri hakkında konuşmak onlara, onların ilahlarına sövmekle alakalı bir şey değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescitte özellikle bir minber yaptırmıştı. Şairler müşriklerin ileri gelenlerini hicvetsin diyerek. Yine bu müşriklerin elebaşlarından Müslümanlara zarar veren, diliyle zarar veren Ka'b bin Eşref için Muhammed bin Mesleme heyetinde bir ekip göndermiştir. Buna suikast düzenlenmesi için. Onun katledilmesi için. Siyer'den biliyorsunuz bu kıssaları. Bunun örnekleri çok. Yine Selef döneminden beri bu böyle devam etmiştir. Hem de ismen. Gerektiği zaman, gerekli yerde ismen reddedilmez. Selef bunu yapmıştır. Meselenin ayrıntıları var fakat genel tavır olarak şunu bilmek lazım. Mesela Asım el-Ahvel Katade'den şöyle naklediyor. Ey Ahvel, muhakkak ki kişi bir bidat çıkardığı zaman sakındırıncaya kadar bunu uyarman gerekir. Yani o onu terk edinceye kadar bunu uyarman gerekir bir bidat çıktığı zaman. Bir kere uyardım, bıraktım yok. Bak lanetlenenler kimlerdi? Maide 78-79'da bunun açıklamasında gelen rivayette diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar işte kavimlerini işte şu haramdır dediler. Uyardılar. Uyarmadılar değil. Uyardılar ama ertesi gün bakları hala devam ediyorlar. Bu sefer uyarmadılar. Onlarla beraber bulunmaya devam ettiler. Lanetlenmelerinin sebebi buydu. Lanete sebep olan şey buydu. Yani uyardın, hakkı ulaştırdın, buna rağmen devam ediyor adam isyanında. Ve sen hala güzel muamelede devam ediyorsun. Mesela şunu düşünün, namaz terk etmek küfürdür. Allah ve Resulü'nden gelen nas bu şekilde geliyor. Sen bunu söyledin, adam hala namazı umursamıyor. Bir hayır bekleme ondan. Dinini umursamayan adamdan ne hayır beklersin? Dini gitmiş. Buna uyarmışsın, önemsemiyor bile adam. Dediği doğru mu değil mi? Araştırmıyor bile. İnanmıyorsa bari araştır değil mi? İnsan araştırır. Ya doğruysa der en azından. Bunu önemsemiyorsa, işte bunu davet edelim diye de uğraşmayın yani. Zaman kaybetmeyin. İbrahim el-Nehai ve Hasan el-Basri şöyle demişlerdir. Bidat sahibi için gıybet söz konusu değildir. Onun hakkında konuşmak gıybet değildir. Evzai'de İlim ehlinden bazısı şöyle derdi diyor. Burada ilim ehliyle kastettiği Hasan el-Basri rahimullah olsa gerek. Çünkü Firyabi Kader kitabında bu sözü Hasan el-Basri'den rivayet etmiştir. Şöyle derdi diyor. Allah bidat sahibinden ne bir namaz, ne bir oruç, ne bir sadaka, ne bir cihat, ne bir hac, ne bir umre, ne bir iyilik ve ne bir adalet kabul etmez. Sizin selefinizin dilleri, yani sahabenin dilleri onlara karşı şiddetliydi. Kalpleri onlardan tiksinir ve insanları onların bid'atlerinden sakındırırlardı. Sahabenin durumunu böyle anlatıyor Hasan el-Basri. Şayet, devam ediyor, onlar insanlardan gizli olarak bid'atlerini yapsalardı, hiç kimse onların örtüsünü kaldırmaz, kusuru ortaya sermezdi. Yani bunu gizli yapsalardı, kimse bunların bid'atinden bahsetmezdi, kusuru gizlerlerdi onların gizlediği gibi. Allah onları sorumlu tutmaya ve tevbelerini kabul etmeye en layık olandır. Ancak bidatlerini açıkça yaptıklarında davetleri ve davet edenleri çoğalınca o zaman hayat ilmi yaymaktır. Bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına tebliğde bulunmak ve haktan saptırmada ısrar edene karşı kendisine tutunulacak bir rahmettir. Bidat ehlini reddetmek Allah yolunda en üstün cihattandır. Esed bin Musa, Esed bin el-Furat'a şöyle yazdı. Bil ki ey kardeşim, bu Esed bin Musa, Esed-i Sünne diye bilinen bir alim. Esed aslan demek. Esed-i Sünne, sünnetin aslanı. Kendisine bu lakap verilmiştir. Yani ismiyle müsemma manasında. O şu nasihati yapıyor. Bil ki ey kardeşim, beni sana bu mektubu yazmaya iten sebep, Allah'ın lütfuyla insanlara karşı insaflı tutumun, sünnetten ortaya çıkaran, sünnetleri ortaya çıkaran güzel halin, bidat ehlini ayıplaman, onları çokça anlatman ve onları eleştirmen sebebiyle beldendeki halkının, yaşadığın yerdeki halkın senin aleyhinde konuşmalarıdır. Oysa Allah senin vesilenle onlardan intikam almış, senin vesilenle ehl-i sünnetin sırtını sağlamlaştırmış, bidatçilerin kusurunu dökmende ve eleştirmende seni kuvvetlendirmiştir. Böylece Allah onları alçalttı, bidatlerini gizlemek zorunda kaldılar. Ey kardeşim, bunun sevabıyla sevin. Bu işi namaz, oruç, hac ve cihat gibi amellerin arasında en üstün iyiliğin say. Bütün bu ameller Allah'ın kitabını ayağa kaldırmak ve Resulünün sünnetini ihya etmenin yanında nerede kalır? Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim sünnetimden bir şeyi ihya ederse iki parmağını birleştirerek onunla ben cennette şu ikisi gibi oluruz buyurmuştur. Yine demiştir ki, herhangi bir kimse buna, sünnete davet eder de ona tabi olunursa, kıyamet gününe kadar ona tabi olanların ecri kadar kendisine yazılır. Amelinden bir şeyle kim bu ecre ulaşabilir? Yani namaz kılmakla, oruç tutmakla bu ecre insan ulaşamaz. Elbette bunların yeri ayrıdır ama böyle bir ecre ulaşamaz. Mesela sen ilmi, sünneti tebliğ etmekle, bidatı söndürmekle, bu sünnetle amel eden herkesin de ecrini üstlenmiş oluyorsun. Senden görüp bir kişi amel etse, o bir kişiden bir başka kişiler öğrense, bütün amel edenlerin ecri aynen sana yazılmaya devam ediyor. Sünneti ihya etmenin önemi böyle. Devam ediyor Esed bin Musa. Yine, muhakkak ki İslam'a tuzak olarak kurulan her bid'at karşısında Allah'ın dostlarından hakkı savunan ve onun alametlerini konuşan bir velisi mutlaka vardır denilmiştir. İbn-i Mesud'un az önce aktardığımız sözünü kastediyor. Ey bu faziletin sahibi, bunu ganimet bil ve onun ehlinden ol. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e göndereceği zaman ona şöyle vasiyet etmiştir. Muhakkak ki Allah'ın senin vesilenle bir kimseyi hidayet etmesi senin için şundan ve şundan hayırlıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda söylenecek söze büyük önem verirdi. Bunu da ganimet bil. Sünnete davet etmeye öyle devam et ki bu konuda samimi dostların olsun. Başına bir iş geldiğinde yerine geçecek bir cemaat oluşsun. Ta ki senden sonra imamlar olsunlar. Rivayette geldiği gibi kıyamet gününe kadar bunun sevabı sana da yazılmaya devam etsin. Evet, bidatini gizleyen, onu ortaya koymayan ve ona davet etmeyen kimse ile bidatini açığa çıkarıp ona davet eden kimse arasında demek ki fark gözetilir. Açığa çıkarılan her bir bidati Allah ona karşı çıkacak dostlarıyla çökertir. Tarihte buna şahittir. Bidat ehlinin kitaplarına atıf yapmak, bunları kaynak göstermek ve onları övmekten sakınmak yine selefin menhecindendir. Bidat ehlinin kitaplarından sakındırmak gerekir. Bidat ehlinin kitaplarını övmek, bidatın yayılmasına sebep olur ve bidate davet etmek gibidir. İnsanları ehl-i sünnetin kitaplarına teşvik etmeli ve bidat ehlinin kitaplarına ihtiyaç duymamalıdır. Fudayl bin İyaz şöyle demiştir. Kim birisine gider de istişare eder ve o da ona bir bidatçıyı gösterirse İslam'ı aldatmış olur. Kim birisine istişare etmeye gider de, danışmaya gider de, o da ona bir bidatçıyı gösterirse, bidatçıya işaret ederse, o İslam'ı aldatmıştır. Said bin Amr el-Berzai şöyle demiştir. Ebu Zür'a'ya Haris el-Muhasibi ve kitaplarının sorulduğuna ve onun şöyle cevap verdiğine şahit oldum. Bu kitaplardan sakının. Bu kitaplar bidat ve sapıklık kitaplarıdır. Sana rivayetleri tavsiye ederim. Zira onlarda seni o kitaplara muhtaç bırakmayacak şeyler bulacaksın. Rivayetler yeter. Yani biz vahyin muhatapları olmalıyız. Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünneti. Ne bir tefsir kitabına ihtiyacımız var, ne bir şerh kitabına ihtiyacımız var. Zaten hadisler Kur'an'ın tefsiridir. Ama reylerin girdiği bütün kitaplara baktığınızda hepsi ihtilafa sebep olmuştur ümmette. Birisi gelmiş bir yorum yapmış, çok güzel bir yorum olabilir. Ama ihtilafa sebep olmuş. Bir başkası onu kabul etmemiş, daha güzelini getirmiş. Bu sefer birisinin hatırına taassup gösteren öbürünkinin yorumunu reddetmiş vesaire vesaire. Ama sınırda dursaydık sadece kitap, sadece sünnet. Sahabeye yeten şey sonrakilere de yetecekti. Evet. Ona dediler ki, yani Haris el-Muhasibi'nin kitabında ibretler vardır. Şöyle dedi, Allah Azze ve Celle'nin kitabında kendisine ibret bulunmayan kimse için bu kitaplarda ibret bulunması söz konusu değildir. Adam Allah'ın kitabında ibret bulamıyorsa Haris el-Muhasibi'nin, Said Nursi'nin kitabından mı bulacak? Bunda diyor güzel kıssalar var, hikayeler var. Mesnevi'de de güzel hikayeler var diyor. Mesela anlatılan şeyler güzel şeyler diyor. Malik bin Enes, Süfyan es-Sevri ve el-Evzai ve önceki imamların kalbe gelen düşünceler ve vesveseler ve bu gibi şeyler hakkında kitaplar tasnif ettiklerinize ulaştı mı? Onlar ilim eline muhalefet eden bir topluluktur. Sufileri kastediyor. Yani bu vesveseler, kalbe gelen düşünceler, hatarat diyorlar. İşte tasavvufçuların deyimleri, kendilerine has terimleri. Bu terimler var bu kitaplarda. Bazen bize Haris el-Muhasibi ile gelirler. Bazen Abdurrahim et-Dubeyli ile, bazen Hatim bin Esam ile, bazen Şakik ile gelirler. Sonra şöyle dedi. İnsanlar bidatler konusunda ne kadar da hızlılar. Yani sünnetler konusunda ne kadar gevşekler, ne kadar geri kalıyorlar ama bidatler ne kadar hızlı yayılıyor. Çok garip. Vaka olarak şunu görürüz. Mesela dinde kolaylaştırma vardır. İbadetlerde özellikle kolaylaştırma esastır. Mesela ferdi olarak kılıyorsan, misal verelim, en çok yapılan ibadet namaz. Uzattıkça uzat. Yani kıyamını uzat, rükûsunu uzat, secdesini uzat. Rekat sayısını değil. Ama cemaate kıldırırken mümkün mertebe hafif tutmak emrediliyor. Bidat ehline baktığımız zaman, daha doğrusu fasıklara, hayatlarına İslam hakim değil. Namazın, yani çok ender olarak kıldıkları bu namazın uzun olmasını istiyorlar. Mesela teravih namazında bunu görürüz. Adam ömür boyunca namaz kılmıyor. Teravih, Ramazan ayında teravihe gidiyor, 20 rekat kılıyor. Sen doğrusu 8 rekattır dediğin zaman ona pek yanaşmak istemiyor. Neden? Ya ben o kadar çok günah işliyorum ki 8 rekatta mı affolacak? Yani temel fıkrası var yani. Komutanı sormuş temele. İslam'ın şartı kaç demiş? 40 demiş. Çakmış tokadı komutan. Suratı kıpkırmızı gitmiş arkadaşın yanına. Ne oldu demiş? İşte komutan beni dövdü. Niye dövdü? İşte İslam'ın şartı kaç dedi? 40 dedim dövdü. Ya demiş git geri dön özür dilerim de 5'tir de. O da demiş, yahu demiş 40'ı kabul etmiyor adam 5'i mi kabul etsin? Şimdi mantıkla yanaşılıyor. Mesela adam açık saçık kadınlar. Bakıyorsunuz mevlüt törenlerinde, mevlüt merasimlerinde öyle bir huşuyla duruyorlar ki. Saatlerce duruyorlar. Ve orada hiçbir rusume saygısızlık etmiyorlar. Hepsine uyuyorlar. Başlarını bile kapatıyorlar yani. O anda. O anda bunları yapmakla günahlarından kurtulacaklarını zannediyorlar da o yüzden. Ama dinli yaşayan bir insan ibadetlerini hafif tutuyor. O ona yetiyor. Günahkar insanlar bunu böyle kurtarmaya çalışıyor. Çok amel ettiği zaman bir şeyleri kurtaracağını zannediyor. İslam'ın şartını 40 yapan gibi. Çok yaptığın zaman bu sanki daha iyi olacak diye düşünüyor. Evet. Bu yüzden Allah'ın kitabında, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde gelen şeyleri eksik gören insanlar ola gelmiştir. Sahabeler arasında böyle bir handikap meydana gelmiş ve bir kısım sahabeler demişler ki, işte ben evlenmeyeceğim, ne işte kendimi ibadete vereceğim. Yani nefsani hazlarımdan tamamen uzaklaşacağım evlenmemekle. Oruç tutacağım her gün demiş birisi. Bir diğeri de sabaha kadar namaz kılacağım. Uyumayacağım, uykuyu terk edeceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları işitince ne diyor? Ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım ve Allah'ı en iyi bileninizim. Böyle olmakla beraber bunlar benim sünnetimdir. Ben bazen uyur bazen namaz kılarım. Gecenin bir kısmında uyur, bir kısmında namaz kılarım. Bazı günler oruç tutar, bazı günler tutmam. Ve kadınlarla da evlenirim. Dünyadan bana kadınlar sevdirildi, gözümün nuru namazda kılındı diye diğer bazı hadisler de var. Bunlar benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyuruyor. Bu kadar açık ve net. Yani daha fazla yaparsan sünnetten yüz çevirenlerden oluyorsun. Daha çok ibadet edeyim, peygamberden de fazla ibadet edeyim diye bir düşünce düşünürsen peygamberden değilsin. Sünnet ehlinden olamıyorsun. O benden değildir diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden sınırda durmak esastır. Evet, insanlar bidat konusunda işte şeytan bu gibi kandırmaları sebebiyle hızlı oluyorlar. Fakat sünnet konusunda yavaş oluyorlar. Bidatten tevbe eden çok azdır. Allah bidat sahibinden o bidatını terk edinceye kadar tevbeyi engellemiştir. Allah Azze ve Celle En'am suresi 144. ayetinde şöyle buyurur. Oysa bilgisizce sırf insanları saptırmak için Allah'a yalan isnat eden kimseden daha zalim kim olabilir? Allah şüphesiz zalim kimselere hidayet etmez. İbn-i Cerir et-Taberi tefsirinde Allah şüphesiz zalim kimselere hidayet etmez ayetini şöyle tefsir etmiştir. Allah kendisine iftira edenleri ve kendisi hakkında yalan söyleyenleri doğruya ulaşmakta başarılı kılmaz. Enes bin Malik radıyallahu anh Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu naklediyor. Muhakkak ki Allah bidatini terk edinceye kadar her bidat sahibinden tevbeyi engeller. Çünkü bidat sahibi yaptığı şeyin iyilik olduğunu düşünüyor, ibadet olduğunu düşünüyor. Bu sebeple tevbe etmek nasip olmuyor ona. Günah günah olarak işlediğinde ise bundan tevbe eder. Onun günah olduğunu bilir. Ama bidat işleyen kimse bundan tevbe etmez. Bu sebeple şeytan en çok günahtan daha çok bidate düşürmeyi ister. İbadetle sapsın. Sadece günahla saptırmıyor yani. Günahla saptırmaktan çok ibadetle saptırmayı daha çok ister. Neden? Çünkü bundan tevbe etmez. Bu şeytanın daha çok işine gelir. İmam Ahmet bu hadisin anlamı sorulunca bidat sahibi tevbe etmeye başarılı kılınmaz ve bu ona kolaylaştırılmaz demiştir. Hasan el-Basri de Allah tebarek ve teala heva sahibinin tevbe etmesine izin vermek istemez buyurmuştur. İbn-i Şevzep dedi ki, Abdullah bin el-Kasım'ın şöyle dediğini işittim. Heva üzerinde olan bir kul, onu ancak daha kötüsüne düşünce terk eder. Yani bu bidatlere müptela olan bir kimse, bir bidatten diğerine geçer. Bidatten tevbesi, daha kötü bir bidate düşmesiyle olur yani. Bidat ehli böyle olur. Bidatı mı terk etti? Daha kötü bir bidat sebebiyle terk etti bunu. Adam tasavvufçu, iki gün sonra bakıyorsun hadis inkarcısı haline gelmiş veya harici haline gelmiş. Tasavvufu terk ediyor, harici oluyor bu sefer. Bunun gibi. Arkadaşlarımızdan birine bunu anlattım. İbn-i Şevzeb'in bu naklettiği şeyi. O da dedi ki, bunun tasdiki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisindedir. Dinden fırlatılmış bir ok gibi çıkarlar, sonra ok kirişine geri dönmedikçe onlar da dönmezler. Ok geri döner mi? Bir kere çıkmış ondan, fırlamış. Geri dönmediği gibi işte bunlar da geri dönmezler diyor. Eyyub es-Sahtiyan dedi ki, birisi sahip olduğu bir görüşünden dönmüştü. Sevinçle Muhammed bin Sirin'e gittim ve haber vererek şöyle dedim. Falan kimsenin sahip olduğu görüşünü terk ettiğini biliyor musun? Dedi ki, hangi görüşle onu değiştirdiğine bir bak. Zira hadisin sonunda onların durumunun öncekinden de beter olacağı geçiyor. İslam'dan çıkarlar, sonra ona geri dönmezler. Yani bidat ehlinden birisi görüşünden dönmüş diyorlar. Selef uyanık bu konuda. Dönmüş ama hangi görüşe dönmüş bir bakın. Döndüğü görüş öncekinden beter olur. Çünkü bu hadisi delil getiriyor. İslam'dan çıkarlar, haricilerden için gelmiştir bu. Sonra onu geri dönemezler. Evet, son bir bab. Biraz uzadı ama tamamlayalım. Bidatçiden ilim alınmaz. Bazılar diyor yani şeytandan bile ilim alınır. Bidatçiden ilim alınmaz. Bakın şimdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bidat ehlinden ilim almaktan sakındırmıştır. Bidat ehlinden ilim almamak dinde emredilen uzaklaşmanın teberrinin bir gereğidir. Bu konuda bidatini gizleyen ile ilan edenin arasında da fark gözetilir. Ebu Umeyye el-Lahmi radıyallahu anh'ten gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki kıyametin alametlerinden üç tanesinden birisi ilmin küçüklerin yanında aranmasıdır. Burada küçüklerle kastedilen bidat ehlidir. Yoksa yaş değil illaki. Bidat ehlidir. İbnül Mübareke küçüklerle kastedilen kimlerdir diye sorulunca bidat ehlidir demiştir. İmam Malik şöyle demiştir. Şu dörttür kimseden ilim alınmaz. Onların dışındakilerden alınır. İnsanları hevasına yani bidatine davet eden heva sahibinden ilim alınmaz. Bu dört sınıf arasında bunu en başta saymıştır. Bidatine davet eden yani bidati açıkça işleyen ve buna çağıran, davet eden kimseden ilim alınmaz. Hakim şöyle demiştir. Hadis öğrencisinin şu zamanımızda ihtiyaç duyduğu şeylerden birisi de öncelikle muhaddisin durumunu araştırmasıdır. Tevhid konusunda dine inanıyor mu? Peygamberlere ve Resullere sallallahu aleyhi ve sellem vahyedilenlere ve onların koydukları şeriate kendisi itaat etmeye devam ediyor mu? Yani din ile kendisi amel ediyor mu? Sonra şu durumları düşünsün. O insanları hevasına davet eden bir bidat sahibi midir? Heva sahibi midir? Eğer bidate davet ediyorsa ne ondan ilim yazsın ne de ona bir değer versin. Çünkü Müslümanların imamlarından bir topluluk onun terk edileceğini de icma etmişlerdir. Bugün o hale gelmiştir ki selef davetçisi diyor, hadis alimi vesaire, tevhid alimi, tevhid ehli alim diyor. Bakıyorsun videoda konuşuyor. Diğer bazı insanlar da ya sonuçta ilimden bahsediyor diyerek bundan bunu almaya devam ediyor. O seni dininde kandırır. Kendisi Allah'tan korkmuyor. Kendisi Allah'tan korkmuyor. O seni dininde kandırır. Bakın selef bu konularda ne kadar dikkatli davranmış. Hadis alırken bile ölçü budur. İlk önce tevhid ehli mi? Peygamberlerden gelenlere kendisi itaat ediyor mu? Amel etmediği bir şey mi aktarıyor yoksa? O dinde şahitliktir. Diğer taraftan şu vardır. Bir fasık bile şahitlik etse onu hemen reddetmiyorsun. Araştırmak düşüyor. Sen fasıksın, senin sözün muhakkak yalandır diyemiyorsun. Bu sebeple bu gibi bidatçı kimseleri dinlerken ne yapmamız lazım demek ki? Yani ehl-i sünnet olduğu halde bunun gibi bidatlere düşmüş, fitneye düşmüş kimseler olabilir. Esasında bu ehl-i sünnetten sapmanın büyük bir alametidir de böyle bir fitneye düşmüş olabilir. Haram diyor, videoya haram diyor kendisi ama bu günahı da işliyor. Hata ettim diyor, bu günahı da işliyor. Bu kimse fasık konumundadır. Bu verdiği haber onaylanmadan, sağlaması yapılmadan kabul edilmez. Araştırılır. Ayet mi söyledi, hangi ayet? Bakacaksın. Hadis mi söyledi, hangi hadis? Kaynağına bakacaksın. Hemen alıp kabul etme yoktur. Çünkü zikir ehlinde aranan şart budur. Zikir ehline başvurmanın şartlarından birisi budur. Bu ve verdiği delil. Adil birisine gideceksin. Yani büyük günahlardan sakınan, açıktan işlemeyen veya küçük günahları açıktan işlemekte ısrar etmeyen bir kimseye gideceksin. Ona soracaksın ve bu sormakla da yetinmeyeceksin. Delil isteyeceksin. Delili araştırman gerekmiyor. Eğer adilse delili araştırman gerekmiyor. Adil değilse delili işittin, bu delili araştırman gerekir. Adil ise araştırma mesuliyeti kalkıyor senden. Araştırsan daha güzel. Ama mesuliyet kalkıyor. Adil değilse araştırmak zorundasın. Gerçekten de Allah'ın bu ümmete bir imtihanı, gerçekten de bu insanlar yalancı çıktılar. Tevhid namına konuşuyorlar, selefilik adına konuşuyorlar, video üzerinden konuşuyorlar. İnanın söyledikleri şeylerin çoğunun verdikleri kaynakta yalan çıkıyor. Adam diyor ki bakın, ben diyor böyle diyor, ellerini göğüs üzerinde bağlayanları görünce diyor tiksiniyorum, tiksindirici bir hareket diyor. Elleri diyor göbek altında da bağlamak hakkında sahih hadis var diyor. Kaynak veriyor. Kaynak vermiyor estağfurullah. Sahih hadis var diyor. Evet diyor Enes Ali radıyallahu anh'tan gelen rivayet zayıf ama diyor işte Enes bin Malik radıyallahu anh'tan sahih bir hadis var diyor. Araştırdık Beyhaki'nin Hilafiyat kitabında sadece. Bulduk. Bir arkadaş söyledi bu Hilafiyat'ta geçiyormuş diye. Bendeki Hilafiyat eksikti. Sonra bunun El-Lahmi diye bir Şafii alimi Beyhaki'nin kitabını muhtasar etmiş. Hilafiyat kitabını. Hilafiyat kitabının orijinal aslı eksik. Tam nüsha ulaşmamış bize. Ama onun zamanına yakın bir alim Bunu muhtasar etmiş ve isnadıyla aktarmış bu rivayeti. Ve Beyhaki orada, Beyhaki'nin kendisi bu rivayet zayıftır diyor, açıklıyor sebebini de. Hangi ravi sebebiyle olduğunu. Yani ancak burada görmüştür bu rivayeti, Enes rivayetini. Ve orada Beyhaki zaten zayıf olduğunu açıklıyor. Ama bu çıkmış diyor ki, sahih bir hadiste elleri göbek altında bağlamak da var diyor. Yalan söylüyor işte. Sonra da bir takım insanlar, bunların saptırdığı bir takım insanlar, işte eller ister buradan bağla, ister buradan bağla, işte Hanefi de doğrudur, Şafi de doğrudur, hepsi de haktır diye saptırdıkları insanlar karşımıza geliyorlar. Bunların hatalarını da ortaya çıkardığımızda fıttırdılar. Alimlere saldırmaya başladılar. Dün bizi alimlere hakaret etmekle itham edenler, yani bu ithamların sebebi falan alim bu konuda hata etmiştir, doğru olsa şu hadistir dememiz. Alimler hata etti demek, ona hakaretmiş. Bu yüzden bizi alimlere hakaret etmekle itham ediyorlardı. Bugün ise bu şahıslar ne yaptı? Kendilerini işte yok Dünya İslam Alimleri heyetinin üyesiymiş, yok icazetliymiş, yok İbn-i Hüseymi'nin Elbani'nin derslerine katılmış falan bir sürü paralaralarla kendisine allame ilan etti. Tuttu Üsame bin Ladin'e, Said Nursi'ye bunlar müştehittir, hata etseler de ecir alır dedi. Sonra hataları, bu sözlerindeki yanlışlıklar onların hocası kabul ettiği kimseleri tarafından da dile getirildiği açıklanınca bunlar kendilerini savunmaya geçtiler. Bu alimleri hatalı görmeye başladılar. Biz taassupçu muyuz dediler. Onlar hata etmiştir. Ama şurasını bilmiyorlar. Neye göre hata etmiştir? Elindeki ölçü ne? Hangi ölçüye binaen diyorsun bu alim hata etmiştir? Ben isabet ettim derken. Hangi ölçüdür bu? Kur'an ve sünneti yasakladın insanlara. Kitaba ve sünnete yanaşmayın. Sapıtırsınız dedin. Alimlere başvurun dedin. Alimlere başvurdun. Alimler diyor ki Üsame bin Ladin haricidir. Hiçbir tane ehl-i sünnet alimi onu tezkiye etmemiştir. Daha başka alimler de var diyor. Yalan söylüyor. Hangi alim? Bir tane isim versin. Ondan sonra başlıyor. İşte Binbaz kendisine yanlış aktarılmıştır, yanlış öğrenmiştir. Fevzan'a yanlış bilgi verilmiştir. Fevzan tanıyamamıştır. Biz tanıdık. Bizim bildiğimizi Fevzan bilmez. İşte Şeyh Mukbil diyorlar diyor. Şeyh Mukbil zihniyeti diyor zaten Osmanlı'yı batırdı diyor. Her şeye haram diyor yahu diyor. Zorlarına gider. Neden? Çünkü kendileri faize helal diyor. Kendileri faize, finans kurumlarının verdiği faize helal diyor. Alimler böyle fetva vermiştir diyor gerekçe olarak. Şeyh Mukbil zihniyeti diyor. Şeyh Rebi'yi alim bile değildir diyor. Niye? İşte İslam'a hiçbir hizmeti yok. Bush'u bırakmış, Seyyid Kutub'a reddiye yazmış diyor. Menheç konusunda bu kadar cahil bir adam olamaz. Kendi yazdığı kitaptan habersiz konuşuyor demek. Veya kendi adına kim yazdıysa o kitabı okumamış da konuşuyor bu adam. Senin adın geçiyor bu kitapta. Bari senin adın geçen kitabı oku. Selefin menhecini bir oku. Bush'a reddiye vermeye mi gerek var? Herkes biliyor bunu zaten. Asıl reddiye vermen gereken Seyyid Kutup. Seyyid Kutup'u İslam alimi diyebilir insanlar. O gaz ile okur. Ve onun bir sürü sapıklığına da düşer. Bugün haricilerin düştükleri varta budur. Ondan sonra Aleyküm selam ve rahmetullah. İşte bu kimselere Selefin menheciyle yaklaşılsaydı, yani Selefin menheci nedir? Selefin menheci vahiyden başka bir şey değildir. Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet video meselesinde ne diyor? Suret haramdır diyor. Ondan sonra şeyhlerin hatırına, yani bu fitneye düşmüş şeyhlerin hatırına, millet sıcak bakmaya başladı. Şeyhler buna caiz de demedi bakın. Caiz de demedi. Sadece şeytanın bir tuzağına düştüler. Allah bu ümmeti saptıracak ya, bir imtihana tabi tutacak ya, bir tuzağa düştüler. O tuzak şuydu, işte televizyonlar, video kanalları, uydu kanalları her yerde yayıldı. Sapık insanlar konuşacağına biz hakkı konuşalım dediler. Yani Ahmet bin Hanbel ne demişti? Haris'in kitaplarında falan bir sapık akide yok, göremedik ama gizliyor dedi. Gizlediğini nereden biliyoruz? Bidat ehliyle dostluk yapıyor ve onların metodunu kullanarak hakkı savunuyor. Bunlar da işte onların metodunu kullanarak hakkı anlatmak istediler. Menheş konusunda uyanık hareket edilseydi bu fitneye düşülmezdi. ve arkasından gelenler, bunları video kanallarında görenler, kamerada görenler, bunların caiz olduğuna inanmaya başladılar. Artık her yerde, piknikte, kırda, gezide, yüzerken, hoplarken, top oynarken bütün resimlerini çarşaf çarşaf ilan etmeye başladılar. Bu hale geldi. Kadınlar bile dahil oldu bu işe. Bu hale getirdiler. Menheci hafife almak. Menheç derken vahiy diyoruz bak. Başka bir şey anlaşılmasın. Vahiyden başka menhecimiz yok. Vahyin dışındaki her şey onun bunun yorumundan ibaret. Vahyin dışındaki ister allamelerin sözü olsun, isterse zalemenin, zalim kimselerin sözü olsun, fasık kimselerin sözü olsun. Vahyin dışındaki vahyin dışındakidir. Sen Rabbinden indirilene uy buyurur Allah Azze ve Celle. Vahye uy. Hak olan vahiydir. Hak olan budur. İhtilafsız, tartışmasız gelendir. Hakkın dışındakiler ise sapıklıktan başka nedir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Hakkın dışındakiler sapıklıktan başka nedir? Ama biz kişilerin hatırına, sevdiğimiz hocaların hatırına eğer o haktan bir kısmını kırpıp başka bir şey yamarsak Allah muhafaza. Bizden sonrakilerin düşeceği tehlike bundan çok daha büyük olacak. Allah bizleri sapıklıkların şerrinden korusun. İşte burada demek ki ilk önce bu dini aktaran kimse kendisi amel ediyor mu? Ondan sonra amel ediyor olsa bile yine deliline bakacaksın. Delilini isteyeceksin, o delilsiz konuşmaya alışmasın. Sen de delilsiz bir söze tabi olma. İki tarafta güvenceye alınır böylelikle. İbn-i Teymiye, Selef'in bidatini ortaya koyan kimselerden rivayeti terk etmelerinin sebebini şöyle açıklamıştır. Muhakkak ki onlar bazılarının zannettiği gibi o kimselerden rivayeti işledikleri günah sebebiyle terk etmiş değillerdir. Lakin bidatini ortaya koyana karşı çıkmak gerekir. Bidatini saklayan ve gizleyen kimseye ise böyle davranılmaz. Kendi halinde işliyor, kendi halinde gizliyor yani. Açıktan yapmıyor. Ona karşı çıkmak gerektiği için de bidatini ortaya koymayı terk edinceye kadar ondan uzak durulur. Ondan ilim alınmaması bu uzak duruşa dahildir. Yani bidatini açıktan işleyen, bidate davet eden kimse hakkında durum böyledir. Konumuz bugün bidat ehliyle oturmayı, onlarla husumeti terk etmek. Tartışmayı terk etmek, cedelleşmeyi terk etmek. Onlarla mücadele için, münazara için talepte bulunmamak. Düşmanla karşılaşmayı talep etmeyin. Ama karşılaşınca da kaçmayın. Sizin isteğiniz dışında karşılaşırsanız da kaçmayın. Bu kapsamda ele alınır. Bu da bir cihattır. Münafıklara sert davranarak cihat etmek gerekir. Bidat ehli de bu ümmetin münafıklarındandır. Münafıklara kulak veren kimselerdir. Münafıkları temsil eden kimselerdir bidat ehli. Bu sebeple onlarla oturulmaz, selam verilmez, konuşulmaz, tartışılmaz. Dostluk kurulmaz. Ama bidat ehli kimdir? Kendisine hak açıklandıktan sonra bunda ısrar eden kimsedir. Yani hakkı yumuşaklıkla, güzel bir üslupla açıklayacaksın. Baktın bu seninden kabul etmedi, ısrar etti, bidatine davet etti ve hakka düşmanlık etti. Bu kimseye artık sertlik devreye girer. Selam sabah kesilir. Meselenin özü, özeti bu. Bir de genel olarak, dördüncü madde olarak din konusunda tartışmamak meselesi vardır. Allah izin verirse bu esası da önümüzdeki derste işlemeye çalışalım. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelenler dışındaki tefsirler. Mesela İbn Kesir tefsirini biz tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü bu rivayet tefsiridir. Yani hadis okumuş oluyoruz. Seleften gelenleri okumuş oluyoruz. Ama tefsir tabirini geniş tuttuğun zaman bunun içerisine Elmalı da giriyor, işte Ömer Nasih de giriyor, Seyyid Kutup da giriyor, Mevdu de giriyor. Hepsi tefsir kapsamına giriyor. Bunları ayırıyoruz. Yani İbn Kesir'in de sadece rivayet olarak aktardıklarını. Seleften aktardıklarını kabul ediyoruz. Kendi görüşü yani sakınılması gereken şeylerden olabilir. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfurke ve etûbü ileyk.